Ayrım 17. Her yer karanlık. O gün bugün kalbimin doğusunda tüten duman, nerede olursan ol göğündeyim kanlı tarih her zaman. Murat Mungan. David Russo sabah büyük bir keyifle çıktı yatağından. Pencerenin önünde uzun uzun gerindi. Yılbaşı yaklaşıyordu. Paris, ah Paris. Eğlence, sanat, müzik, keyif ve şölen şehri, muhteşem Paris. 20 yaşına henüz basmış bir genç adam için bu şehirde yılbaşını beklemekten daha heyecan verici ne olabilirdi ki? Hele de gözlerini dünyaya bir yolunda açmışsa, ruhuna doğduğu caddenin eğlence kültürü, tüm rengi ve şıngır mıngır gürültüsüyle sinmişse. David Truss her zaman çok şanslı addetmişti kendini. Varlıklı bir aileye çok renkli bir muhitte doğmuştu. Orta öğrenimini Saint-Benoît'te tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Paris'e göç etmişti. Babası Paris'in şık semtlerinden 14. mahallede güzel bir eve yerleşmiş, oğlunu da liseye yollamıştı. Gerçi lise yılları biraz uzun sürmüştü ama her akıllı genç, ekmek elden su gölden geçen öğrencilik yıllarının uzun tutulmasının aslında çok keyifli bir iş olduğunu bilirdi. Eğitim biter bitmez bir erkeğin sırtına yüklenecek askerlik görevini, sonra da evlenip çoluğa çocuğa karışma ve artık ölünceye kadar aile denen yükü, tüm sorumluluklarıyla sırtında taşıma faslını mümkün olduğunca uzağa atmanın en emin yolu uzun tahsildi. David İstanbul'dan nakil yaptığı için biraz uzun sürmüştü lise tahsili. Ama bundan hiç şikayetçi olmamıştı. Lise bitince resmi meraklı olduğu için Güzel Sanatlar Akademisi'ne yazılmıştı. Uzun boyu, ince yapısı ve Doğu Avrupalılara mahsus melankolik bakışlarıyla bir ressam olmanın tüm keyfini sürmeye hazırlanıyordu ki savaş patladı. Birbirinden hoş ve çıplak model kızların hayali bir süre bekleyecekti gerçekleşmek için. Aldırmadı. Hayat onun için keyifli günlerle dopdolu akmaya devam ediyordu. Babası parayı oğlundan, oğlu da baba parasını barlardaki varyetelerdeki kızlardan esirgemiyordu. Genç arkadaşlarıyla birlikte her gece altını üstüne getiriyorlardı Paris'in. Bir kankan gösterisinden çıkıp bir başkasına giriyorlar, birahanelerde kafa çekiyor, sokak kahvelerinde şarap içiyorlardı. Alman subaylarının doluştuğu mekanlara pek bulaşmamaya çalışıyordu David ama zaten içi rahattı. Elinde birinci sayfada kırmızı damgayla Juif, dipnot, yazılı da olsa taş gibi Türk pasaportu vardı. Juif, Yahudi. Doğrusu annesi gibi o da biraz içerlemişti babasına. Babası evinde yaşayanların pasaportlarını, kimliklerini toplayıp alelacele karakola damgalatmaya götürdüğü zaman acelen ne diye çıkışmışlardı. Ne söylenip duruyorsunuz kuzum demişti oğluyla karısına Monsieur Rusyo. Günlerdir radyoda yayınlanıp duruyorlar. Yahudi olanlar kimliklerini damgalatacak diye. Gazetelerde yazdı çarşaf çarşaf. İyi ama nereden bilecekler demişti karısı. Bak Vitali damgalatmamış. Ben evrakımı muntazam severim. Yarın öbür gün niye damgalatmadım diye hesap vermek istemiyorum. Sonra pişman olmayasın. Amma da uzattınız. Alt tarafı bir damga demişti babası. Ve böylece Türk pasaportuna kırmızı bir damga yemişti David. Şimdi serin ama güneşli bir Aralık sabahında kahvaltıda babasıyla karşılıklı kahvelerini içerlerken yine mi Champs Elysée'ye gideceksin bugün diye soruyordu babası. Evet arkadaşlarla buluşacağım. Bu savaş serseri etti hepinizi. Sinemaya gitmekten başka yapacak işiniz yok mu kuzum? Ya ne yapalım baba? Yanımda işe başlamayı ne dersin? Yeni yıldan sonra hele bu kötü sene bir bitsin. Hangi sene kötü değil ki? Sen iyi bir sene bekleyecek olursan hayatın beklemekle geçer. Bu harp kolay kolay biteceğe benzemiyor. Sen ve arkadaşların aylaklık etmek için bahane arıyorsunuz gibi geliyor bana. Bu şartlarda hiçbirimizin içinden iş sahibi olmak gelmiyor baba. Eğlenceye gitmek, sabahlara kadar barlarda sürtmek geliyor ama. Biz harp çocuklarıyız baba, dedi David. İyi bir rekolte değiliz. Aynen, harp her şey olduğu gibi sizin düzeninizi de bozdu. Oğlum, sürtmeye giderken harp çocuğu olduğun için yanına kimlik almayı sakın unutma. Geçenlerde bizim komşuyu bayağı hırpalamışlar üstünden kimlik çıkmadı diye. Olur baba alırım. Hatta üstünde Türk pasaportunu taşı en iyisi. Kahvaltıdan sonra gazetelerini okumuş, biraz da resim yapmıştı odasına David. Bugün arkadaşlarıyla yılbaşı akşamını hangi lokalde geçirmek istediklerine karar verip yer ayırtacaklardı. Savaşa rağmen bir yeni yıl daha geliyordu işte. Yaşam tüm güzellikleriyle devam ede duruyordu genç bir adam için. Champs-Élysées şimdiden ışıklar içindeydi. Bütün dükkanlar çoktan tamamlamışlardı Noel süslerini vitrinlerinde. Sokaklardaki ağaçlar küçük ampullerle donanmış, geniş caddelerin her biri bir taraftan ötekine uzanan rengarenk ışıklardan köprüler kurmuştu. Üstelik savaş pek uğramıyordu Paris'e. Avrupa ateşler içinde olabilirdi ama Paris ışıklar içindeydi. Sokaklarında beyaz, ipek fularlı, siyah kaşmir paltolu beylerin, azametli Alman subaylarının yan gözle süzdüğü mis kokulu şık kadınlar, yüzleri bol pudralı, varyete dansözleri ve kıpkırmızı dudaklı, cilveli orospular dolanıyor, genç David de kendi nasibini alıyordu etrafında dönüp duran bu renk renk kadın skalasından. David bugün arkadaşlarıyla yılbaşını geçirecekleri mekanı sapladıktan sonra, ki burası muhtemelen Yalla Kopule ya da ressamların takıldığı Café de Flore olacaktı, Stella'yı arayacak ve onu yılbaşı akşamına davet edecekti. Yılbaşı gecesi öpecekti Stella'yı. Mutlaka öpecekti. Saat 12'yi vurup yeni bir yılın gelişini müjdelerken ve herkes öpüşerek birbirini kutlarken Stella iteleyecek değildi ya onu. Yollarda coşkuyla yeni yılı karşılayan kalabalığın arasında el ele dudak dudağa dolaştıktan, holde çorba içtikten sonra sabaha karşı Stella'yı Manuel'in bekar odasına gitmeye ikna edebilirse kim bilir belki de yok yok aceleye ne lüzum vardı o işin sırası da gelirdi elbet. David ıslıkla La Vie en Rose'u çalarak giyindi. Cüzdanını her zaman yaptığı gibi göğüs cebine soktu. Tam paltosunu almak üzereyken babasının kahvaltıdaki tembihini hatırladı. Bir koşu odasına geri döndü. Çekmeceden pasaportunu kaptı ve kapıya yürüdü. Geç kalacak mısın diye seslendi annesi. Akşam yemeği bekleyelim mi? Beklemeyin. 12'den önce dönmem. Hafta sonu değil ki bugün oğlum. Her Allah'ın gecesi size geç yatılmaz ki. David yanıtlamadı annesini. 20 yaşındaydı, Paris'teydi. İçi içine sığmıyordu. Kapıyı çekip çıktı. Binanın merdivenlerinden aşağı ikişer üçer koştu ve ana kapıdan dışarı atınca kendini derin bir oh çekti. Annesi ve babası dırdırlarıyla birlikte kapının ardında kalmışlardı. Dünya güzeli, civelek, ışıltılı, gürültülü Paris tüm gizemiyle onu bekliyordu. Savaş sonrasında adı Franklin Roosevelt'le değişen Marbeuf metro istasyonunda trenden indiğinde biraz geç kaldığını düşündü. Şimdi kızılacaklardı arkadaşları yine, vaktinde gelemediği için. Bu yüzden biraz aceleyle koşturdu kalabalığın arasında. Bir iki kişiyi itip kakarak. Acayip bir kalabalık vardı. Sanki insanlar yürümüyor da yığılıyorlardı çıkışta. Sinirlendi. Birkaç kişinin önüne geçerek ilerledi. Ah bir ihtiyarlar, bir türlü hareket edemeyen, her bir adım için bir saat düşünen ihtiyarlar. Yürüyemiyorsanız evinizde kalsanıza, dedi içinden. Önünde sallanıp duran yaşlı çiftin yanından sıyrıldı, merdivenlere geldi. Tıkanıklık devam ediyordu. Bir kuyruk var gibiydi adeta. Çok yavaş ilerleyen. Demek bu yıl erken başlamıştı yılbaşı alışverişi. Savaş mavaş dinlemiyordu Parisliler. Yaşam devam ediyordu. Alışveriş de öyle. Nedir bu kalabalık yahu? Kimse yürümüyor mu be? Dedi önündeki adam. Aa, aa, o da nesi? Sıçrayarak ileri görmeye çalıştı. Metronun çıkışında iki sıra olup dizilmişti Alman askerleri. Askerler erkeklere kimlik soruyor ve bazılarını kenara diziyorlardı. Kadınlarsa geçip gidiyordu. İyi ki almıştı pasaportunu yanına. Arkasından şu bizim ihtiyar diye söz ettiği babasının demek vardı bir bildiği. Eliyle göğsündeki pasaportu yokladı. Oh, yerinde duruyordu. Sıraya girdi diğerlerinin ardı sıra David. Yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Beş adam kimlik gösterip geçti. Altıncıyı ayırdılar. 7-8 kişi daha geçti. Önlerden biri geri dönmeye çalıştı. Keskin bir düdük sesi, adam birkaç adım koştu. Halt, halt, durdu. Yüzü bembeyaz geri döndü. Sıradan çıktığı yere girmek istedi. Asker eliyle buraya gel işareti yaptı. Yürüdü, adam onlara doğru. Adamın omuzları, ah omuzları. David hayatında ilk kez omuzların konuştuğunu, çaresizim, yardım edin diye bağırdığını gördü. Biri daha duvarın kenarına alındı. 3-5 kişi geçti. Gecikiyordu ama olsun. Oğlanlara anlatacak hikayesi vardı şimdi. Ne hikaye ama? Günün kahramanı gibi hissediyordu kendini. Yılbaşı akşamı Stella'ya da anlatırdı artık. Kızla ne konuşacağım diye sıkım sıkım sıkılmayacaktı. Metrodan çıkarken az daha enseleniyordum. Kağıtlarım yanımda olmasa çalışma kampındaydım şimdi. Düşünsene Stella. Harika. Kimlik dedi hoyrat bir Alman. Elinde hazır ettiği pasaportunu uzattı David. Oh tanrım. İşkence bitmek üzere. Alman pasaportu açtı. Resmi, adı, soyadı, doğum yılı, doğum yeri ve kırmızı damga. Yahudi. Geç duvar kenarına. Ama ben Türk'üm. Geç dedik. Geçti. Diğerleriyle birlikte hiç konuşmadan beklediler. Az sonra bir asker geldi yanlarına. Sekizer sekizer gruplar halinde ayırdı kalabalığı. Yürüyün. Yürüdüler. İçlerinden biri konuşacak oldu. Kapa çeneni, dedi asker. İleride duran gri askeri araca bindirildiler. David yanında oturan ve tir tir titreyen kendi yaşlarındaki genç çocuğa baktı. Sonradan adını Lombroso olduğunu öğreneceği İtalyan asıllı genç adam eliyle paltosunun üzerine Rif yazdı. Başını evet anlamında salladı David. Araç bir otobüsün yanında durdu. Askeri araçtan inip onları bekleyen otobüse doluştular. Başka araçlar durdu otobüsün yanında. Araçlardan inerken zaten tıklım tıkış olan otobüse üst üste yığıldılar. Otobüs yola çıktı. Bir süre gittiler. David gittikleri yönü tahmin etmeye çalıştı. O kadar sıkışık ve doluydu ki içerisi, pencereden dışarıyı görmek mümkün olmuyordu. Bir süre gittikten sonra bir avluya girdi ve durdu otobüs. Ecole Militaire'de geldiklerini, uzun ve kunt binanın içine girdikleri zaman anladılar. Koridorlarda yerlere oturup beklemeye başladılar. Aralarında konuşmaya korkuyorlardı. Soru sormaya çalışan birkaç kişi askerlerden azar işitip sustu. Taş zeminin üzerinde beklediler, beklediler, beklediler. Koridora açılan odalardan sızan gün ışığı giderek azaldı. Karanlıkta kaldılar. Akşam oldu. Kalkın yürüyün. Kalktılar, yürüdüler. Avluda okulun başka binalarından çıkan kalabalıklar beş ayrı otobüse yine tıklım tıkış doluştuktan sonra otobüsler hareket etti. Gare du Nord'da indiler. Askerlerin karıncalar gibi kaynaştığı garın ucuna yürütülüp bir trene bindirildiler. 2 saati aşkın bir süre gittikten sonra tren durdu. Askerler vagonlar dolusu kalabalığı beşer kişilik sıralar halinde arka arkaya dizdiler. Marş marş yürüdüler. Aralık soğuğunda ve ipil ipil yağmur altında donarak yürüdüler. Aç ve bitkindiler. 12 ve 82 yaşları arasında bine yakın erkek bir süredir korkmuyorlardı artık. Korkamıyorlardı. Korku bitmiş, yerini adını bilmedikleri bir başka duygu almıştı. Bu duygunun ölümü kanıksamanın hüznü olduğunu daha sonra öğrenecekti David. Upuzun kafile bu bitmez tükenmez yürüyüşün sonunda bir kampa girdi. 30'ar kişilik gruplara ayrılarak koğuşlarına yollandılar. Koğuşlarda yerlere samanlar atılmıştı. O kadar uzun süre ayakta kalmışlardı ki hemen samanların üzerine çöktüler. Birbirlerine yaslandılar. Birbirlerinin nefesi ve vücut hareketleriyle ısınarak öylece kaldılar çöktükleri yerlerde. Bir hafta boyunca ranzaları gelene kadar büyük baş hayvanlar gibi bu samanların üzerinde yatacaklardı. Sabah 5'te uyandırıldılar. Koridora çıkarıldılar. 3,5-4 saat ayakta, soğuk koridorda sayım için beklediler. Üçer üçer sıraya gir. Sıraya girdiler. Yürü. Yürüdüler. Tek sıra ol. Tek sıra oldular. Geniş bir holde bir masanın arkasında oturan genç askerin önünden teker teker geçmeye başladılar. Adın David Russo. Sana 4 adet çok değerli nesne veriyorum. Hiçbirini kaybetmeyeceksin. Al. Bir çinko tas, bir kaşık, bir battaniye, bir de numaran. Al. David verilenleri aldı. Numaranı oku. 3233. Sen artık 3233'sün. Adım bu. Bu numarayı kaybedecek olursan öl daha iyi. Tamam mı? Tamam. Şurayı, şurayı, şurayı ve şurayı imzala. David imzaladı. Tas, kaşık, battaniye ve 3233 numara için 4 adet imza attı. O artık David Russo değildi. Onu arkadaşları Champs Elysees'teki Cafe Clozier'de annesiyle babası da evde beklemiyorlardı. David Russo yoktu. Attığı imza itibariyle David Russo bitmişti. O sadece 3233'tü. Bu bir numaraydı. Uzun boylu, soluk yüzlü, geleceği olmayan bir çinko numara. Öğlen olduğunu yeni bir emirle anladı. Tek sıra ol. Tek sıra oldular. Yürüdüler, bir çorba kazanının önünde durdular. Hepsinin tasına bir kepçe çorba kondu. Demir kaşıklarıyla içtiler. Bitince kaşıklarını ve taslarını göğüslerine, ceplerine sokmaya çalıştılar kaybetmemek için. Çorba faslından sonra bir avluya çıkarılıp beşer kişilik sıralar oluşturdular ve avlunun içinde bir ileri bir geri gidip gelmeye başladılar. Yanı başlarındaki kişiden başka biriyle konuşmaları yasaktı. Ancak 2 kişi birbirleriyle konuşabilirdi. 3 kişi asla. Neden buradayız? Suçumuz ne? Yahudi olmak. Kurtulamayacak mıyız? Sanmıyorum. Ailelerimiz bizi arayacak olursa, hey oradaki, çok konuştun, kes. Sustular. Sütçü beygir gibi avluda dönü dönüne yürümeye devam ettiler. Yürürken elleri, ayakları, kıçları dondu, üşüdüler. Sonra saman yığılı inlerine girip birbirlerinin sıcağına sığındılar. Akşam yine sıra olup yemekhaneye yürüdüler. Bu kez menüde siyah ekmek vardı. Bir asker kocaman bir tahta masanın üzerine bir somon ekmek koydu. Askerin içlerinden seçip çağırdığı kişi ekmeği belli bir şablona göre muntazam dikdörtgen parçalara bölerek kesmeye çalıştı. Sonra asker 200 gramlık parçaları teker teker numaralara dağıtmaya başladı. Numaralar artık onlar insan değil, numaraydılar. Ellerindeki bayat siyah ekmeği son kırıntısına kadar yediler, yalayıp yuttular. Bir koridorun ucundaki leş kokulu helanın kapısında yine sırayla hacet giderdiler ve koğuşlarındaki samanların üzerine yığılıp yattılar. Konuşanın anasını sikerim dedi Alman aksanlı Fransızcasıyla kapıyı üzerlerine kapatan asker. Ertesi gün koridorda ayakta durarak 3 saat sayımı bekledikten ve Çin koçanaklarında yegane kahvaltıları olan sabah kahvelerini içtikten sonra avluya çıktıklarında duvarların kenarına yığılmış dikenli tel makaraları gördüler. Artık bir işleri vardı. Dikenli tellerin birbirine dolanmış olanlarını açacak ve onları gösterilen yerlere taşıyacaklardı. David buz gibi bir avluda volta atacağına, bir iş yapacağı için sevindi. Kaç gün önceydi babasına içimden hiçbir iş yapmak gelmiyor dediği, zaman kavramını yitirmiş olduğu için bilemiyordu. İhtiyar ellerini kanata kanata dikenli telleri ayırmaya çalıştığını görse ne yapardı acaba? İhtiyar. O hiç ihtiyar olmayacaktı. Onun çocukları arkasından bizim ihtiyar diyemeyeceklerdi onun için. O, Robert David Russo, sadece 3.233'tü artık. Dikenli tel taşımakla görevli, yaşı ve geleceği olmayan. Kendine üzülmeye, ağlamaya çalıştı. Beceremedi. Bir hafta kadar sonra koğuşlarına ranzaları ve saman dolu şiltileri geldi. Malzemeyi getiren heriflerden biri içeri girdiğinde, "Öf, leş gibi kokuyor burası," dedi. Birbirlerine baktılar çeşitli numaralar. Geldikleri günden beri üzerlerinde ne varsa onlarla yatıp kalkıyorlardı samanların üzerinde ve burunları koku filan almıyordu artık. 15 gün sonra yepyeni bir emirle renklendi hayatları. Kahve faslından sonra ve tel taşıma faslından önce beşer kişilik sıralar oluşturup daha önce görmedikleri bir koridorda yürüdüler. Bir hole geldiler. Soyunun. Hiçbiri kıpırdamadı. Soyunun lan. Şaşkın şaşkın birbirlerine bakarak soyundular. Donlarıyla kaldılar. Donları da çıkartın. Aman Allah'ım dedi yaşlı bir adam. Seni kim ne yapsın moruk dedi bir asker. Donlarını da çıkardılar. Ellerinde dürülü giysileriyle çırılçıplak önlerini kapamaya çalışarak beklediler, beklediler. Aralarından bir iki kişi soğukta çıplak dikilmeye dayanamayıp yere düşüp bayıldı. Tek sıra olun, tek sıra oldular. Eli sopalı bir asker teker teker her birini bit kontrolünden geçirdi. Bir başkası giysilerini buharlı bir aletin içine atıp çıkardı. Sonra hep birlikte tavanından sıra sıra duşlar sarkan bir büyük odaya girdiler. Buz gibi suyun altında titreşerek yıkandılar. Duş odasından çıkışta buhar makinesinden çıkmış nemli giysilerini yeniden giydiler ve dikenli tel taşımaya gittiler. Günler günleri kuvaladı, aralarında numarası okunduğu için çıkıp giden ve bir daha dönmeyenler oldu. Ölenler çok oldu. 70 yaşının üstünde olanlar bu hayata dayanamadıkları için hastalanıp götürüldüler. Saman şiltilerinin dürülüp kaldırılmasından sonra hastalananların öldüğünü anladılar. Ama numarası okunarak çağrılan ve bir daha geri dönmeyen genç adamların ne olduğunu hiç öğrenemediler. Bir sabah çinko kaplarındaki sabah kahvelerini içtikten sonra koridorda sayım bekleme işkencesini çekerlerken içeri giren asker 3.233 diye bağırdı. Kıpırdayan olmadı. 3.233 dedim ulan. Bu benim dedi David içinden. Ben 3.233'üm. Ben ne yapayım şimdi? Bir adım öne çıktı. Sen 3.233 müsün? Evet. Koğuşuna git, tasını, kaşığını, battaniyeni ve numaranı al gel. David koğuşuna yürüdü. Ranzanın üzerinden battaniyesini topladı, tasını, kaşığını aldı. Numarası zaten cebindeydi. Geri döndü. Hepsini aldın mı? Aldım. Yürü. David sıraya dizilmiş koğuş arkadaşlarına baktı. Kim önüne eğdi başını, kimi gözüyle selamladı onu. Kurşuna dizilecek herhalde diye fısıldadı birisi. David duydu söylenini, üzülmedi. İğrenç bir kahverengi sıvadan ibaret kahveden, çamurdan beter çorbadan, kaskata ekmek parçasından ve dikenli telleri ayıklamaktan kurtulacaktı. Her gece saman şiltesinde yattığında evini özlemekten, Stella'yı öpemeden ölecek olmanın kederinden ve sadece bir numaraya indirgenmenin onursuzluğundan da. Askerin arkasında yürüdü. Küçük bir ofise girdiler. Masanın başında oturan sivil adamın önünde tapu defteri gibi kocaman bir defter vardı. Numaran dedi adam. 3.233. Adam defteri açtı. Bu sayfada adını ara bul. Adı? David bir adı olduğunu hatırladı. Neydi adı? Neydi? Eğildi deftere baktı. Bulanık görüyordu. Harfler dans ediyordu gözlerinin önünde. Elleriyle gözlerini ovuşturdu, tekrar baktı dikkatli. Önce numarasını gördü. 3233. Yanında adı yazıyordu. Eliyle işaret etti. Buldun mu? Buldum. Oku. Robert David Russo. Emanetlerini teslim et. Aptal aptal baktı David. Ne bakıyorsun? Tasın, kaşığın, battaniyen, numaran. Hepsini koy masaya. David büyük bir dikkat ve özenle tası, kaşığı ve battaniyeyi sıraladı masanın üzerine. Numarayı battaniyenin üzerine koydu. Adam çok değerli mücevherlermiş gibi eliyle yoklayarak saydı hepsini ve hepsi için ayrı ayrı imza aldı David'ten. Nereye gidiyorum diye sordu David. Cehenneme, dedi adam. Ölmeden önce ailemle son bir defa konuşabilir miyim? Adam gülümsedi. Ya da haber verebilir miyim? Neyi? Kurşuna dizileceğimi. Kurşuna mı dizileceksin? Benim konuşmama izin vermeseniz bile, acaba size telefon numaramı versem siz haber verir misiniz? Bekleyip durmasınlar diye beni. Bilseler daha az acı çekerlerdi. Neyi bilseler? Öldüğümü. Adamın dudaklarının kenarına alaycı bir gülüş yapışmıştı. Hain köpek, dedi David içinden. David'le birlikte gelen asker, yürü dedi de yine. David peşine düştü askerin. Binadan dışarı çıktılar. Avluyu geçip kapısında gamalı haçıyla Alman bayrağı sarkan bir başka binadan içeri girdiler. Merdivenlere çıktılar. Koridorda yürüdüler. Sen burada bekle, dedi asker. Bir odaya girdi. Koridordaki bankoya çöktü David. Hatta bankoya uzanmayı da geçirdi aklından. Ölüme gittiğine göre aklına her geleni yapabilirdi. Birazdan yanına gelecek askerin ya da o anda önünden geçmekte olan subayın suratına tükürebilirdi mesela. Küfür edip ana avrat sövebilirdi. Düğmelerini çözüp hemen oraya işeyebilirdi. Aklından geçirdiklerinin hiçbirini yapamadı. Çünkü temiz havaya çıktığından beri müthiş bir halsizlik gelmişti üstüne. Sanki dikenli tel ayıklamanın ve taşımanın dışında hiçbir şey için gücü yoktu. Cehennemin kapısında bu görevi verilmişti. Bu görevi yapabilirdi ancak. Asker elinde bir dosyayla çıktı girdiği odadan. Yürü, dedi yine. Çöktüğü tahta sıradan kalkmaya çalıştı. Kalkamadı David. Yürü. Son bir gayretle sürüklendi askerin peşinde. Utanmasa dört ayak yürüyecekti. İndiler merdivenden. Avludan çıkıp bir sokağa, sonra da kasım patılarla süslenmiş bir bahçeye girdiler. Karşısında şık bir villa gördü David. Oğlum David, öldün sen, haberin yok. Bu yürüdüğün son sokak, bu güzel bahçe, çiçekler, bu villa. Ben ölüyüm. Ben ölüyüm. Şükürler olsun ölüyüm. Hiç canım acımadı ölürken. Kurtuldum. Sonunda kurtuldum. Yaşasın ölüm. Kapıdaki nöbetçi bir selam çaktı önünden giden askere. Nöbetçinin selamına karşılık verdi David, yerlere kadar eğilerek. Hayretle baktı nöbetçi. Eliyle trelelli işareti yaptı. Villanın merdivenlerine çıktılar. Asker önde, David arkada. Mermer bir hol. Duvarlarda nefis tablolar. Bir huri çıkacak şimdi odaların birinden, diye düşündü David. Keşke gözleri Stella'nınkilere benzeseydi hürenin. Sesi de annesinin sesine. Yahudilerin öldükleri zaman gidecekleri cennette huri yoktu gerçi, ama Müslüman erkeklerin öte tarafta güzel ve genç bakireler tarafından karşılanacaklarını işitmişti. Türk pasaportuyla öldüğüne göre gülümsedi kendi kendine. Canı kadın filan çektiği için değil, tanıdık dost bir yüz, geçmişine dair bir iz görebilmek için istemişti Stella'ya benzeyen bir huri. Annesinin sesi ise, rüyasında görse inanmazdı annesinin sesini özleyeceğini, ama tek istediği oğlum, benim güzel oğlum diyen o çok tanıdık sesi duymak ve onu yanıtlamaktı. Anne, seni çok özledim anne. Al dosyanı, şu odaya gir. Ben burada bekliyorum, dedi asker. Elindeki dosyayı David'e uzatarak. Aldı dosyayı, odaya girdi David. Pahalı mobilyalarla döşenmiş bir odaydı. 14. Louis tarzında bir büronun başında oturan adam, şu defterde adını bulur musun, dedi. Musun? Evet, kesin ölmüştü ve cennete gidiyordu. David yaklaştı deftere. Bu kez gözleri bulanmadan baktı ve buldu adını. Burada. Adım burada işte. Adının yanına imzala. İmzaladı. Al, bu Auschwitz. Bu da Paris'e tren biletin. Pardon? Yani çıkış belgen ve biletin. Serbestsin. Haydi güle güle. Yani nereye gidiyorum? Eve mi dönüyorum? Alık mısın, nesin sen? Adam bir asker selamı çaktı ve eliyle işaret ederek "Nah Paris." Dipnot, dedi David'e. Dipnot. Nah Paris, doğru Paris'e. Oraya varınca Türk konsolosunun elini ayağını öpmeyi unutma. David odadan çıktı, kendini bekleyen askerin peşinde merdivenlerden inip villayı geride bıraktı. Kasım patalarının arasından geçip kapıya geldi. Ölmemişti, serbest bırakılıyordu. Bu ne demekti acaba? Eve dönmek ne demekti? Asker nöbetçi kulübesine girip bir şeyler söyledi. Nöbetçilerden biri geldi, kapıyı açtı. Dışarı çıktı David. 2 ay önce 65 kilo girdiği kamptan 47 kiloya düşmüş olarak çıktığı için bir iskelet gibi renksiz ve ruhsuz yürüdü çıplak kestane ağaçlarının arasında. Sevinemiyordu, iştahı yoktu. Ağız tadı kalmamıştı, heyecansızdı, beklentisizdi. Ayakları onu evine ulaştıracak istasyona doğru götürüyordu ama gönlü bir numaradaydı hatırlamayamadığı. Yaşlı, çok yaşlı, arkasından bizim ihtiyar diye söz ettiği babasından bile ihtiyar. 3.233 yaşındaydı gönlü.